Merhaba, Madame Bovary okuyoruz. Bugün sayfa 21 ile sayfa 24'ün arasını okuyacağız. Hadi başlayalım. 2. Bir gece saat 11'e doğru tam kapının önünde duran bir atın gürültüsüyle uyandılar. Hizmetçi kadın tavan arasının küçük penceresini açtı. Aşağıda, sokakta duran bir adamla bir süre konuştu. Adam doktoru almaya gelmişti. Yanında bir mektup vardı. Nastasi soğuktan titreyerek aşağı indi. Gitti, sürgülerle kilitleri açtı. Adam atını bıraktı. Hizmetçiyi takip ederek birdenbire onun arkasından içeri girdi. Kurşuni, püsküllü yün külahının içinden paçavraya sarılmış bir mektup çıkardı. Charles'a nezaketle uzattı. Charles okumak için yastığa dirseğini dayadı. Yatağın yanında duran Nastasi ışık tutuyordu. Hanım utancından duvara dönmüştü. Yalnız sırtı gözüküyordu. Küçük bir mavi bal mumu ile mühürlenmiş olan bu mektup, Bay Bovary'den kırık bir bacağı iyi etmesi için hemen Berto çiftliğine gelmesini rica ediyordu. Oysa Tost'tan Berto'ya, Lugville'den St. Victor'dan geçmek şartıyla sağlam 6 fersahlık bir yol vardı. Gece zifiri karanlıktı. Bayan Bovary kocası için kazalardan korkuyordu. Böylece seyisin önden gitmesine karar verildi. Charles 3 saat sonra ay doğunca gidecekti. Ona çiftliğin yolunu göstermesi, önünde parmaklıkları açması için küçük bir oğlanı karşıcı göndereceklerdi. Sabahın saat 4'üne doğru Charles, pelerinine iyice sarılmış Bertu'ya doğru yola koyuldu. Uyku mahmurluğuyla hala uyuklayarak hayvanın sakin gidişiyle sallanıp duruyordu. Hayvan, tarlaların kenarına kazılan çalılarla çevrili o deliklerin önünde kendiliğinden duruverince sıçrayarak uyanıyor. Çabucak kırık bacağı hatırlıyor. Bildiği bütün kırıkları aklına getirmeye çabalıyordu. Yağmur dinmişti. Gün ağarmaya başlıyor. Elma ağaçlarının yapraksız dalları üzerinde kuşlar, sabahın soğuk rüzgarında küçük tüylerini kabartarak kımıldamadan duruyorlardı. Dümdüz tarlalar göz alabildiğine uzanıyordu. Çiftliklerin çevresindeki ağaç kümeleri, gökyüzünün donuk rengi içinde ufukta kaybolan bu geniş kurşunlu düzey üzerinde uzak aralıklarla koyu mor lekeler meydana getiriyordu. Charles arada sırada gözlerini açıyordu. Sonra düşüncesi yorulduğundan uyku kendiliğinden geri geldiği için kısa zamanda bir çeşit uyuklamaya dalıyordu. Bu uyuklama içinde yakın duyguları hatıralarıyla karışıyordu. Böylece kendini de iki yönlü olarak hem öğrenci hem evli, az önceki gibi yatağında yatarken, eskisi gibi de ameliyatlar koğuşundan geçerken gözünün önüne getiriyordu. Pansumanların sıcak kokusu kafasında çiğlerin yemyeşil kokusuyla karışıyordu. Karyolaların demir halkalarının çubukları üzerinde yuvarlandığını, karısının uyuduğunu işitiyordu. Vusonville'den geçerken bir hendeğin kenarında otlar üzerinde oturmuş genç bir oğlan gördü. Çocuk, "Hekim siz misiniz?" diye sordu. Charles'ın karşılığı üzerine de tahta tabanlı pabuçlarını eline aldı. Onun önünde koşmaya başladı. Sağlık memuru yolda giderken kılavuzunun konuşmalarından Bay Rouault'un en varlıklı çiftçilerden biri olması gerektiğini anladı. Bacağını bir akşam önce bir komşuda krallar yortusunu kutlamaktan dönerken kırmış. 2 yıl önce eşi ölmüştü. Yanında sadece evi yönetmekte kendisine yardımcı olan küçük hanım varmış. Araba tekerleklerinin açtığı izler daha derinleşti. Bertu'ya yaklaşıyorlardı. Küçük oğlan kitin bir deliğinden içeri süzülerek ortadan kayboldu. Sonra bir avlunun ucuna gelerek parmaklığı açtı. Islak otların üzerinde atın ayakları kayıyordu. dalların altından geçmek için Charles eğiliyordu. Kulübedeki bekçi köpekleri zincirlerini çekiştirerek havlıyorlardı. Bertu'ya girdiğinde at ürktü. Hızla yana atıldı. İyi görünüşlü bir çiftlikti bu. Ahırda, açık kapıların üzerinden, yepyeni yemliklerden sakin sakin saman yiyen atlar görülüyordu. Yapılar boyunca geniş bir gübrelik uzanıyordu. Oradan bir buhar yükseliyor. Üzerinde tavuklarla hindilerin arasında Cook bölgesi kümeslerinin süsü olan 5-6 tavus kuşu yem taneleri arıyordu. Koyun ağlı uzundu. Saman ambarı yüksekti. Duvarları avuç içi gibi dümdüzdü. Sundurmanın altında kamçıları, atların boyundurukları, takımları, tavan aralarından dökülen incecik tozla kirlenmiş mavi yün püskülleri falan hepsi tamam. İki büyük at arabası ile 4 de saban vardı. Eşit aralıklarla ağaçlandırılmış avlu yokuş yukarı uzanıyordu. Küçük gölün yakınında da bir kas sürüsünün neşeli gürültüsü yükseliyordu. Merinos yünlüsünden 3 sıra kırma ile süslü mavi bir elbise giymiş genç kadın Bay Bovary'i karşılamak üzere kapının eşiğine geldi. Onu büyük bir ateşin alevler saçtığı mutfağa aldı. Çiftlik adamlarının kahvaltısı değişik boyda, küçük kaplarda ateşin çevresinde kaynıyordu. Islak elbiseler ocağın içinde kuruyordu. Hepsi de çok büyük ölçüde olan kürekler, maşalar, körüğün burnu çelik gibi parıldıyordu. Öte yandan da duvarlar boyunca bol miktarda mutfak takımı vardı. Camlardan içeri vuran güneşin ilk ışıkları, bunlara eklenen ocağın aydınlık alevi, bunlar da düzensiz bir şekilde yansıyarak parlıyordu. Charles, hastayı görmek için üst kata çıktı. Onu yatağında, pamuklu külahını ta uzağa fırlatmış, battaniyelerin altında ter içinde buldu. Bu, 50 yaşlarında, bembeyaz derili, mavi gözlü, başının ön kısmı saçsız, kulağında küpeleri olan şişman, ufak tefek bir adamdı. Yanında, bir sandalyenin üzerinde büyük bir sürahi dolusu içki vardı. Kendini cesaretlendirmek için arada sırada ondan içiyordu. Yalnız, hekimi görür görmez heyecanı, coşkunluğu geçti. 12 saattir yaptığı gibi sövüp sayacağı yerde yavaş yavaş sızlanıp inlemeye başladı. Kırık basitti. Hiçbir karışıklığı yoktu. Charles bundan daha kolayını bulacağını umamazdı. Bunun üzerine hastaların yatağı yanında hocaların tutumunu hatırlayarak hastayı her türlü tatlı sözle, neşterlerin yağlandığı yağlara benzeyen cerrahi okşamalarla cesaretlendirdi. Kırık tahtası yapabilmek için gidip arabalıktan bir deste lata getirdiler. Charles bir tanesini seçti. Kesip parçalara ayırdı. Bir çam kırığıyla düzeltti. Öte yandan hizmetçi kadın sargı bezi yapmak için çarşafları yırtıyor. Emma da küçük yastıklar dikmeye çalışıyordu. Kızcağız dikiş takımını bulmakta geciktiği için babası sabırsızlandı. Emma buna hiç karşılık vermedi. Yalnız dikişini dikerken parmaklarına iğne batırıyor, sonra da emmek için ağzına götürüyordu. Charles kızın tırnaklarının beyazlığına şaştı. Tırnaklar parlak, uçları ince, fil dişlerinden daha temizdi. Badem biçimi kesilmişlerdi. Yalnız elleri güzel değildi. Belki de yeteri kadar soluk değildi. Parmak boğumları da biraz kuruydu. Bir de çok uzundu. Çevresinde yumuşak çizgi bükülmelerinden yoksundu. Güzel olan gözleriydi. Kahverengiydi. Ama kirpiklerinden dolayı kara görünüyorlardı. Bakışı da masum bir cüretle açıkça size ulaşıyordu. Pansuman tamamlandıktan sonra Bay Ruo kendisi hekimi gitmeden bir lokma bir şey yemeye davet etti. Charles zemin kattaki salona indi. Orada cibinlik kubbesi, Türkleri temsil eden resimli bir kumaş kaplı, büyük bir karyolanın ucunda, küçük bir masanın üzerine gümüş kupalarla iki kişilik sofra hazırlanmıştı. Pencerenin tam karşısında meşe ağacından yapılmış yüksek bir dolap vardı. Oradan ortalığa bir susam çiçeği kokusu ile nemli çarşaf kokusu yayılıyordu. Yerde, köşelerde, diklemesine buğday çuvalları dizilmişti. Bunlar yakındaki üç taş basamakla çıkılan tahıl ambarından artmıştı. Yatak odasını süslemek için yeşil boyası köherçilerin altında çatlamış duvarın ortasında bir çiviye asılı, yaldız çerçeveli, altında gotik harflerle sevgili babacığıma yazılı kara kalem bir Minerva başı vardı. Önce hastadan, sonra da sürüp giden havadan, büyük soğuklardan, gece tarlalarda koşan kurtlardan söz edildi. Emma Rowe kırlık yerde, hele çiftliğin hemen hemen bütün işlerinden tek başına yükümlü olduğu şu sıralarda hiç de eğlenemiyormuş. Yemek salonu serindi. Genç kız yemeğini yerken titriyordu. Bu da sessizlik sırasında hafifçe ısırmak alışkanlığında olduğu dudaklarını bir parça meydana çıkarıyordu. Boynu arkaya devrik beyaz bir yakanın içinden yükseliyordu. Her iki örgüsü de son derece düzgün, parlak olan siyah saçları başının ortasında, kafasının eğimine uyarak hafifçe içeri dalan ince bir çizgiyle ayrılmıştı. Kulağının ucunu belli belirsiz açıkta bırakarak, şakaklara doğru dalgalı bir hareketle gidip arkada gür bir topuz oluyordu. Köy hekimi böylesine güzel şakakları ömründe ilk defa görüyordu. Yanakları pembe pembeydi. Elbisenin göğsündeki iki düğmenin arasına erkekler gibi sedef saplı bir tek gözlük iliştirmişti. Charles, Bay Roy'a Allah'a ısmarladık demek üzere yukarı çıktıktan sonra salona girdiği vakit kızı ayakta, alnı cama dayalı, fasulye sırıklarının rüzgarla devrildiği bahçeye bakar buldu. Kız döndü. "Bir şey mi arıyorsunuz?" diye sordu. "Charles, kamçımı lütfen," dedi. Yatağın üzerinde, kapıların arkasında, sandalyelerin altında araştırmaya başladı. Kamçı, çuvallarla duvar arasında yere düşmüştü. Emma gördü. Buğday çuvallarının üzerinden eğildi. Charles büyük bir nezaketle atıldı. Aynı hareketle de kolunu uzatırken altında eğilmiş olan kızın sırtına göğsünün hafifçe dokunduğunu duydu. Emma kıpkırmızı kesilerek doğruldu. Sığır sinirinden yapılmış kamçıyı uzatırken ona omzunun üzerinden baktı. Charles söz verdiği gibi Berto çiftliğine 3 gün sonra gelecek yerde hemen ertesi gün yine geldi. Sonra da yanlışlık da olmuş gibi arada sırada beklenmedik uğramalar dışında haftada 2 defa hiç şaşmadan gelmeye başladı. Her şey de yolunda gitti. İyileşme kurallara uygun olarak gerçekleşti. 46 gün sonra Rua babanın kulübesinde kendi kendine yürümeye çalıştığını görünce Bay Bovary'yi üstün yetenekli bir kişi olarak görmeye başladılar. Rua baba, hiçbir hekimin kendisini bundan daha iyi sağlığına kavuşturamayacağını söylüyordu. Charles'a gelince Bertu'ya zevkle gelişinin nedenini kendi kendine hiç sormuyordu. Bunu düşünmüş olsa bile aşırı çabasını hastalığın önemine ya da belki de umduğu kazanca bağlardı elbette. Bununla birlikte çiftliğe sık sık gelişi, hayatının zavallı uğraşları arasında bundan dolayı mı eşi bulunmaz bir olay gibi görünüyordu ona. O günler erkenden yataktan kalkıyor, 4 nala yola koyuluyor, hayvanı zorluyor, sonra ayaklarını otların üzerinde silmek için iniyor, içeri girmeden önce de siyah eldivenlerini eline geçiriyordu. Avluya gelince seviniyor, dönen parmaklığı omzunda duyunca duvarın üzerinde öten horozu, onu karşılamaya gelen çifti kuşaklarını görünce pek hoşlanıyordu. Tahıl ambarlarını, ahırları seviyordu. "Benim kurtarıcım," diyerek avucuna vuran Ruo babayı seviyordu. Mutfağın yıkanmış mermer döşemesi üzerinde Emma'nın tahta ayakkabılarının sesini seviyordu. Bu ayakkabıların yüksek topukları onun boyunu bir parça uzatıyordu. Kız onun önünde yürürken tahta tabanlar çabucak kalkarak sert bir gürültüyle ayakkabının meşine çarpıyordu. Emma, hekimi hep merdivenlerin ilk basamağına kadar geçiriyordu. Hekimin atı daha getirilmediyse orada duruyordu. Birbirlerine Allah'a ısmarladık demişlerdi. Artık konuşmuyorlardı. Şiddetli rüzgar kızı kuşatıyor, ensesindeki uçları küçük saçları karmakarışık kaldırıyor. Önlüğünün incecik bayraklar gibi kıvrılan şeritlerini kalçasının üzerinde silkeliyordu. Bir keresinde buzların çözülmeye başladığı sıralardaydı. Avluda ağaçların kabuklarından sular sızıyor, yapıların damlarındaki karlar eriyordu. Emma eşikte duruyordu. Gitti, şemsiyesini aldı, açtı. Güneşin içinden geçtiği güvercin göğsü renginde ipekten şemsiye yüzünün beyaz derisini oynak ışıklarla aydınlatıyordu. Kız şemsiyenin altında ılık sıcaklığa gülümsüyordu. Su damlalarının birer birer gergin ipeğin üzerine düştüğü duyuluyordu. Charles, Bertu çiftliğine gittiği ilk günlerde karısı hasta konusunda sorular sormaktan geri kalmamıştı. Hatta çifte usulle tuttuğu muhasebe defterinde Bay Rua'ya bembeyaz güzel bir sayfa ayırmıştı. Onun bir kızı olduğunu öğrendiği zaman araştırmalara girişti. Böylece de manastırda rahibelerin elinde yetiştiğini, denildiği gibi güzel bir eğitim gördüğünü, bunun sonucu olarak da dans etmesini, coğrafya, resim bilgisi olduğunu, duvar halıları işlemesini, piyano çalmasını bildiğini öğrendi. İşte bu bardağı taşıran son damla oldu. Kendi kendine, demek ki onu görmeye giderken yüzü bunun için o kadar ışıldıyor. Yağmur altında berbat etme pahasına da olsa yeni yeleğini giyiyor ha. Ah şu kadın, şu kadın. İçgüdüsüyle kızdan nefret etti. Önce imalarla içini döktü. Charles bunları anlamadı. Daha sonra kocasının fırtınadan korktuğu için üstünde durmadığı kapalı düşüncelerle en sonunda onun ne karşılık vereceğini bilmediği ani sorularla saldırdı. Bay Ruo iyileştiğine göre, o insanlar hekimin ücretini hala vermediklerine göre Bertu çiftliğine yine neden gidiyordu? Ah, çünkü orada biri vardı. Sohbet etmesini bilen, güzel nakış işleyen, akıllı geçinen biri. İşte onun hoşlandığı bunlardı. Ona şehir hanımları gerekliydi doğrusu ya. Ruo babanın kızı şehirli bir küçük hanımmış. Hadi oradan canım. Dedeleri çobanmış. Bir kavgada kötü bir vuruş yüzünden az daha cinayet mahkemesini boğulayacak olan bir de kardeş çocukları varmış. Onca gösteriş taslaması, pazar günleri, bir kontes gibi kilisede ipekli elbiselerle salınması boşuna. Adamcağız geçen yılki kozla ürünü imdadına yetişmeseymiş, toprak vergisini vermekte epeyce zorluk çekecekmiş. Charles bu dırdırlardan usandığı için Berto çiftliğine gitmez oldu. Hilouis büyük bir aşk gösterisi içinde birçok hıçkırıktan, öpücükten sonra bir daha oraya dönmeyeceğini ona eli dua kitabının üzerine yemin ettirmişti. O da böylece söz dinledi. Gel gelelim, isteğinin cüreti, davranışının sefilce boyun eğişine karşı ayaklandı. Masum bir ikiyüzlülükle bu, onu görme yasağının kendisi için onu sevme hakkı olduğuna karar verdi. Hem sonra dul kadın sıskaydı. Uzun dişleri vardı. Her mevsimde omzuna sivri uçları kürek kemiklerinin arasından uzanan kara bir atkı alırdı. Sert beli, geniş ayakkabılarının kurşunlu çorapları üzerinde, çaprazlaşan kurdeleriyle ayak bileklerini açıkta bırakacak kısacık, şemsiye kılıfı gibi daracık elbiselerin içine sıkışmıştı. Arada sırada Charles'ın annesi onları görmeye geliyordu. Ama birkaç gün sonra gelini onu da kışkırtarak kendi keskinliğinde bilemeye başlıyordu. O zaman adamcağızı iki bıçak gibi sözleriyle, çıkışmalarıyla hacamet etmeye koyuluyorlardı. Bu kadar çok yemekle hata ediyormuş. Ne diye her rast gelene içki ikram ediyormuş. İçine fanila giymemek için bu ne inatmış böyle? Bahar başlangıcında dul dübük kadının sermayesini işleten noter, kendisine emanet edilen bütün parayı da alıp denizin durgun olduğu bir gün gemiye binip gitti. Evet, Louise'in bir geminin 6000 frank değerinde bir hissesinden başka San Francois sokağında bir de evi vardı. Ama bunca göklere çıkarılan bütün o servetten bir parça eşyayla birkaç elbiseden, çamaşırdan başka hiçbir şey görülmemişti. Konuyu aydınlatmak gerekti. Dieppe'deki ev temel direklerine kadar rehinle kemirilmişti. Notere yatırdığının ne kadar olduğunu ancak Tanrı biliyordu. Kayıktaki hissesi de 3000 frangı aşmadı. Demek ki hanımcağız yalan söylemişti. Büyük Bay Bovary şiddetli öfkesi arasında taşların üzerinde bir sandalye kırarak karısını koşumlarının postu değerinde bile olmayan sıska bir kısrağa koşarak oğullarının mutsuzluğuna yol açmakla suçlandırdı. Tosta geldiler, tartışıldı, kavgalar oldu. Louise gözyaşları içine kendini kocasının kollarına atarak ailesine karşı kendisini koruması için ona yalvardı. Charles karısının yerine konuşmak istedi. Berikiler öfkelendiler, kalkıp gittiler. Ne var ki yumruk yerini bulmuştu. Bir hafta sonra avluda çamaşır asarken ağzından kan boşandı. Ertesi günde pencerenin perdesini kapatmak için Charles arkasını döndüğü sırada "Ah ya Rabbi" dedi. İçini çekti. Yığıldı kaldı. Ölmüştü. Ne şaşkınlık. Mezarlıkta her şey tamam olunca Charles evine döndü. Alt katta kimseyi bulamadı. Birinci kata çıktı. Yatak odasında, yataklığın ayak ucunda kadının hala asılı duran elbisesini gördü. O zaman yazı masasına dayandı. Akşama kadar acıklı bir düşünceye dalarak öylece kaldı. Her şeye rağmen kadın onu sevmişti. 3. Bir sabah Rio Baba, Charles'a iyileşen bacağının ücretini vermek üzere geldi. 40 metreliklik bozuk para halinde 75 frank bir de hindi. Charles'ın başına gelen felaketi öğrenmişti. Elinden geldiği kadar onu avuttu. Omzuna vurarak, "Bunun ne demek olduğunu ben pek iyi bilirim," diyordu. "Ben de tıpkı sizin gibi olmuştum. Zavallı rahmetlimi kaybettiğimde yapayalnız kalabilmek için başımı alıp tarlalara, kırlara giderdim. Bir ağacın dibine yığılır ağlardım. Tanrı'ya seslenirdim. Saçma sapan şeyler söylerdim. Dallarda gördüğüm köstebekler en sonunda çatlayan karınlarında kurtların kaynaştığı köstebekler gibi olmak isterdim. O anda başkalarının sevimli küçük hatuncuklarıyla baş başa olduklarını, onları göğüslerine bastırdıklarını düşündükçe de sopamı hızla yerlere vururdum. Deli gibiydim. Yemekten, içmekten kesilmiştim. Belki de inanmazsınız, kahveye gitmek düşüncesi bile beni iğrendiriyordu vallahi. Eh, yavaş yavaş günler birbirini kovalayarak kıştan sonra bir bahar, bir yazın peşinden de bir sonbahar geçince hepsi azar azar, parça parça aktı gitti, geçti gitti, uzaklaştı. İndi demek istiyorum. Çünkü derinde yine de bir şeyler kalır sanki. Bir ağırlık şurada, göğsün üzerinde. Ama ne yapalım? Madem ki bu hepimizin kaderidir, kendimizi harap etmenin, başkaları öldü diye ölmek istemenin alemi yok. Şöyle bir silkelenmelisiniz Bay Bovary. Bütün bunlar geçer. Bizi görmeye gelin. Biliyor musunuz? Kızım arada sırada sizi hatırlıyor da. Kendisini unuttuğunuz için yakınıyor. İşte neredeyse bahar geldi. Bir parça oyalanmak için tavşan avına çıkarır sizi. Charles adamın öğüdünü tuttu. Bertu çiftliğine yeniden gitti. Her şeyi bir gün öncesi gibi, yani 5 ay öncesi gibi buldu. Armut ağaçları daha şimdiden çiçek açmıştı. Artık ayakta olan Rua Baba gidiyor, geliyordu. Bu da çiftliğe daha bir canlılık veriyordu. Adamcağız hekime karşı acılı durumu dolayısıyla elinden geldiği kadar nezaket göstermeyi kendine ödev biliyordu. Şapkasını çıkarmaması için ona rica etti. Sanki Charles hastaymış gibi onunla alçak sesle konuştu. Arada sırada da ona küçük çanaklarda krema ya da pişmiş armut gibi biraz daha hafif bir şeyler pişirmedikleri için öfkelenir gibi yapıyordu. Hikayeler anlattı. Charles güldüğünü gördü. Şaştı. Birdenbire karısının hatırası aklına gelince kederlendi. Kahveleri getirdiler. Bunları bir daha düşünmedi. Yalnız yaşamaya alıştıkça bunları daha az düşünüyordu. Bağımsızlığın yeni zevki kısa zamanda yalnızlığı ona daha dayanılır hale getirdi. Artık yemek saatlerini değiştirebilir, nedenini söylemeden eve döner ya da dışarı çıkabilirdi. Çok yorgun olduğu zamanlarda yatağın da kollarını, bacaklarını boylu boyunca uzatabilirdi. Böylece kendini naza çekti, şımarttı. Kendisine verilen avuntu sözlerini kabul etti. Öte yandan karısının ölümü ona mesleğinde hayli fayda sağlamıştı. Çünkü bütün bir ay şu zavallı delikanlı ne felaket deyip durmuşlardı. Adı yayılmış, müşterisi artmıştı. Sonra da keyfince Bertu çiftine gidebiliyordu. Hedefsiz bir umudu, belirsiz bir mutluluğu vardı. Aynanın karşısında yan sakallarını fırçalarken yüzünü daha sevimli buluyordu. Bir gün saat 3'e doğru çiftliğe geldi. Herkes tarlalardaydı. Mutfağa girdi. Önce Emma'yı fark edemedi. Pencerelerin kepenkleri kapalıydı. Tahtanın aralıklarından güneş, taşların üzerine, mobilyaların köşelerinde kırılan, tavanda titreyen büyük, ince çizgiler uzatıyordu. Masanın üzerinde sinekler, kullanılmış bardaklar boyunca tırmanıyor, dipte kalan elma şarabının içinde boğulurken vızıldıyordu. Bacadan inen gün ışığı, levhanın üzerindeki isi kadife haline getirirken soğuk külleri bir parça mavileştiriyordu. Emma pencereyle ocak arasında dikiş dikiyordu. Şalı yoktu. Çıplak omuzlarında küçük ter damlaları görülüyordu. Çiftlik adetince kız adama bir şeyler içmesini teklif etti. Adam reddetti. Kız ısrar etti. En sonunda Emma gülerek birlikte birer kadeh likör içmeyi teklif etti. Dolaptan bir şişe turunç likörü çıkardı. Uzanıp iki küçük kadeh aldı. Bir tanesini ağzına kadar doldurdu. Öbürüne birazcık koydu. Kadehleri birbirine vurduktan sonra kendisininkini ağzına götürdü. Kadeh hemen hemen boş olduğundan içmek için arkaya doğru kaykıldı. Başı arkada, dudakları uzanmış, boynu gerilmiş, hiçbir şey duymadığı için gülüyordu. İncecik dişlerinin arasından çıkan dilinin ucu da küçük vuruşlarla kadehin dibini yalıyordu. Emma yeniden yerine oturdu. İşini eline aldı. Başı önünde çalışıyordu. Hiç konuşmuyordu. Charles da susuyordu. Kapının altından geçen esinti mermer döşemelerin üzerinde bir parça tozu sürüklüyordu. Adam tozun sürüklenmesine bakıyor. Yalnız kümeste yumurtlayan bir tavuğun uzaktan gelen sesiyle başının içindeki gürültüyü duyuyordu. Emma arada sırada avucunu sürerek yanaklarını serinletiyor. Sonra da avuçlarını büyük ocak ızgarasının demir topuzlarında soğutuyordu. Kız mevsim başından beri duyduğu baş dönmelerinden yakınıyordu. deniz banyolarının kendisine yararlı olup olmayacağını sordu. Manastırdan söz etmeye başladı. Charles da okuduğu koleji anlattı. Cümleler rahatça sıralanıyordu. Kızın odasına çıktılar. Emma ona eski nota defterlerini, kendisine armağan olarak verilen bir dolap altında unutulmuş küçük kitapları, meşe yaprağından çelenkleri, daha bir sürü şey gösterdi. Sonra yeniden ona annesinden, mezarlıktan söz etti. Her ayın ilk cuması götürüp mezarına koymak için çiçek topladığı bahçedeki çiçek tarhını bile gösterdi. Ama yanlarındaki bahçıvanın hiçbir şey bildiği yokmuş. O kadar kötü iş görüyorlarmış ki. Güzel günlerin uzunluğu, kırlık yerleri, yazın belki daha da sıkıcı hale getiriyorsa da hiç olmazsa yalnız kışın şehirde oturmayı pek istermiş. Söylediği şeylere uyarak da sesi ya berrak ya da tiz çıkıyor ya da birdenbire bitkinleşerek kendi kendine konuşur gibi hemen hemen mırıltı halinde biten ses perdeleri haline geliyordu. Kimi vakit gözlerini masumca açarak neşe içinde konuşuyor, kimi vakit de göz kapakları aralanıyor, bakışları can sıkıntısından boğuluyor, başıboş düşüncelere dalıyordu. Charles o akşam eve dönerken kızı daha tanımadığı zamanlar, onun yaşadığı hayat parçasının gözünün önüne getirebilmek için Emma'nın söylemiş olduğu bütün cümleleri hatırlamaya, anlamlarını tamamlamaya çalışarak birer birer tekrarlardı. Ne var ki hayalinde onu ilk gördüğünden ya da az önce ayrıldığı zamanki halinden farklı olarak gene de göremedi. Sonra kızın evlenince ne hale geleceğini, acaba kiminle evleneceğini kendi kendine sordu. Ne yazık. Rua baba çok zengindi. Emma da o kadar güzeldi ki. Emma'nın yüzü gelip gözlerinin önüne dikiliyor, kulaklarında bir topacın vızıltısı gibi tek düzen bir şey oluyordu. Sen evlensene, evleniversene. Gece uyuyamadı. Boğazı daralmıştı. Susamıştı. Gidip sürahisinden su içmek için yataktan kalktı. Pencereyi de açtı. Gökyüzü yıldızlarla kaplıydı. Sıcak bir rüzgar esiyordu. Uzakta köpekler avlıyordu. Charles başını Bertu çiftliğinden yana döndürdü. Her şeye rağmen hiçbir tehlike olmadığını düşünerek ilk fırsat çıktığında evlenme teklifinde bulunmaya kendi kendine söz verdi. Ne var ki bu fırsat her ortaya çıktığında uygun sözleri bulamamak korkusu dudaklarını sımsıkı mühürlüyordu. Rua baba evinde pek işe yaramayan kızından onu kurtarsalar hiç de üzüntü duymazdı. İçinden de kızını bağışlıyordu. Tarımda hiç milyoner olmuş bir kimse görülmediğine göre Tanrı'nın lanetine uğramış bir meslekti bu. Kızı ise tarıma layık olamayacak kadar akıllı bir kızdı. Servet sahibi olmak şöyle dursun, adamcağız her yıl zarar ediyordu. Satış işlerinde mesleğin hilelerinden hoşlanıyordu. Bunda eşi emsali yoktu ama çiftliğin iç yönetimiyle birlikte asıl tarım denen şey hiç de onun harcı değildi. Ellerinin ceplerinden hiçbir zaman gönül hoşluğuyla çıkarmazdı. İyi beslenmek, iyi ısınmak, iyi yatmak istediğinden yaşayışıyla ilgili hiçbir masraftan kaçınmazdı. Kuvvetli elma şarabını, koyun budu kızartmasını, uzun uzun çırpılmış alkollü kahveleri, çayları severdi. Yemeklerini mutfakta, ateşin karşısında, tiyatrolardaki gibi hazırlanmış, önüne getirilen küçük bir masada tek başına yerdi. Böylece kızının yanında Charles'ın yanaklarının kızardığını fark edince, Rua baba bütün olayı önceden zihninden evirip çevirmeye başladı. Onu bir parça çelimsiz, kara kuru buluyordu. İstediği gibi bir damat değildi doğrusu. Ama iyi ahlaklı, oldukça kültürlü, idaresini bilen bir adam olduğunu söylüyorlardı. Besbelli ki çeyiz üzerinde pek zorluk çıkarmazdı. Bu arada Ruva baba malının 22 dönümünü satmak zorunda kalacağından, Dülger'e, Sarac'a çok borcu bulunduğundan, meyve cenderesinin tahtasının tamire ihtiyacı olduğundan, kendi kendine kızı isterse diyordu, verdim gitti. Sen Michel yortusunda Charles gelip Bertu çiftliğinde 3 gün kaldı. Son günde daha öncekiler gibi çeyrek saatten çeyrek saate gerileyerek geçmişti. Dönüşte Rio Baba ona arkadaşlık etti. Bir çukur yolda yürüyorlardı. Az sonra ayrılacaklardı. Tam zamanıydı. Charles çitin köşesine kadar kendine izin verdi. En sonunda çiti aşınca ''Bay Rio'' diye mırıldandı. ''Size bir şey söylemek istiyorum.'' Durdular. Charles susuyordu. Rio Baba hafifçe gülerek ''Hadi canım, anlat bana hikayeni.'' ''Ben hepsini bilmiyor muyum sanki?'' dedi. Charles kekeledi. ''Rio Baba, Rio Baba, çiftçi, ben dünden razıyım.'' dedi. ''Her ne kadar küçük de benim düşüncem değilse de yine bir kere ona danışmak gerekir. Hadi sen şimdi git bakayım. Ben de hemen bizim eve dönüyorum. Evet derse, el aleme karşı gelmenize hiç de lüzum yok. Hem zaten bu ona çok heyecan verir. Ama size de kan kusturmamak için pencerenin pancurunu ağzına kadar duvara doğru açarım. Çitin üzerinden eğilerek arkasından görebilirsiniz.'' Uzaklaştı. Charles atını bir ağaca bağladı. Koşup keçi yoluna çıktı. Bekledi. Bir yarım saat geçti. Sonra saatinde 19 dakika saydı. Birdenbire duvarda bir gürültü oldu. Pancur açılmıştı. Mandalı hala titriyordu. Ertesi gün daha saat 9'da çiftlikteydi. O içeri girince Emma bir yandan kendine kuvvet vermek için biraz gülümsemeye çabalarken kızardı. Rio Baba ileride damadı olacak adama sarıldı. Para meselelerini nasıl bir düzene koyacaklarını konuşmaya başladılar. Zaten Charles'ın yazı bitmeden, yani gelecek yılın baharından önce düğün yapılması uygun olmadığından önlerinde daha zaman vardı. Kış bu bekleyişle geçti. Emma çeyiziyle uğraştı. Bir kısmı Rua'ya ısmarlandı. Kendi de ödünç aldığı moda mecmualarındaki resimlerden gecelikler, gece başlıkları dikti. Charles çiftliğe geldikçe düğün hazırlıklarından söz ediliyordu. Ziyafetin hangi salonda hazırlanacağı tartışılıyordu. Gerekli yemeklerin sayısı, çerezlerin, mezelerin neler olacağı düşünülüyordu. Emma gece yarısı meşerlerle evlenmek istiyordu ama babası bundan hiçbir şey anlamadı. Böylece düğün oldu. 43 kişi katıldı. 16 saat sofra başında kaldılar. Ertesi gün, bir parça da ondan sonraki günler, düğün yeniden başladı. Evet, bugünkü okumayı bitirdik. Hoşça kalın.